Kitabın adı Kocan Kadar Konuş. Yazarı Şebnem Burcuoğlu. 6. ayrım. Beni böyle de sevecek misiniz Sabahattin Ali? Ben sizi her halinizde bir dost olarak seviyorum. Bu dalgalanmalarınızı da, sinirli ve isyankar halinizi de, mutlu olduğunuz anları da, sessizliğinizi de, hepsini seviyorum. Birini sevmek böyle bir şeydir. Her şeyiyle seversin. Sizi de biri böyle sevecek. İnanın bana. Dedi ve arabadan indi Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'nin arkasından da ben arabadan indim demek isterdim ama planladığım gibi olmadı. İç çamaşırım görünmesin diye dikkat edeceğim derken, kendimi kaldırımla öpüşürken buldum. Reyna'ya giriş dediğin böyle olur. Ne kadar vale ve bodyguard varsa beni yerden kaldırmak için koşturdular. O minicik etek, saç bandı şeklinde kafama geçti. Utancımdan ölseydim daha iyiydi. Alışmadık Efsun'da, etek durmaz. Olacağı buydu. Ama bendeki de can. Mecidiyeköy'den Kuruçeşme'ye yaptığımız 22 dakikalık yolculuk süresince bangır bangır Demet Akalın dinledim. Haliyle omurilik soğanım zarar gördü, dengem şaştı. Arabadaki grubumuz bir şeyim var mı diye başıma toplandı ama turp gibi olduğumu gördükten sonra Hayrican, Valen'in eline, yanlış görmediysem, $100 sıkıştırdı. Bu hareketin iki sebebi olabilir. Ciddi bir servet değerinde olan bu arabayı, Valen'in canı pahasına koruması veya soran olursa, beni yolda bulduklarını, onlarla bir ilişkim olmadığını söylemesi. Eğer bu $100 benimle ilgiliydiyse, gerçekten gururumun okşandığını söylemek isterim. Şahsen ben bu hareketimden sonra kendime közlenmiş mısır bile vermezdim. Merdivenlerdeyiz. Aman yarabbi, bu nasıl bir kalabalık? Bu öyle bir merdiven ki sanki boğazın içine iniyorsun. Merdiven demişken ben bu kadar basamağa nasıl ineceğim? Hemen Tuğçe ve Ceren'in ortasına geçip kollarına giriyorum. Göz ucuyla her ikisine de birer bakış atıyorum. Onların sarışın ince ve uzun İzmirli silüetlerinin yanında ilk defa adama, pardon, kadına benziyorum. Yüksek topukla yürümek zor ama insana gizli bir güven veriyormuş. Daha bir dik duruyorsunuz. Vücut diliniz değişiyor. Çok da fena değilmiş. Hayrican önde, Ali ve bizler arkada, Reyna'nın içinde dönüp dolaşarak Romalı halkımızı selamlıyoruz. İlişsek ya bir yere artık? Ceren'e soruyorum. Barın orada dursak ya? Ne barı, saçmalama, locaya geçeceğiz. Çok saçmaladım gerçekten. Yok bir de normal vatandaş gibi barda dikilecektik. Hayrican olmasaydı sen nasıl gelecektin acaba buralara? Locaya geçiyoruz. Koltukların ortasındaki sehpada ağzına kadar içki dolu bir buz kovası var. Yerimize oturmamızla birlikte meyve ve kuru yemiş tabakları geliyor. Fonda yine Demet Akalın. Milli marş mübarek. Hayrican kulağımın dibine kadar yaklaşıp soruyor. Efsuş, ne içersin? Ben bu çocuğu bu akşam paralamazsam bir daha da aramızdan su sızmaz. Ben soda alayım. Niye ya, bir şeyler iç. Sanki dilli kaşarlı yiyeceğim dedim. Soda da bir içecek. Yok, canım istemiyor şimdi alkollü bir şey. Belki daha sonra içerim. Derken öbür kulağıma Ali yaklaşıyor. Efsun, içmiyor musun bir şey? Soda söyledim. Ayran söyleseydin. Fena fikir değil. Belki birazdan tansiyonum düşecek. Bir gidin başımdan yahu. İyiyim böyle, sağ ol. Hayrican masayı donattıkça donatıyor. Bu arada arkadaşları da kızlı erkekli gelmeye başlıyorlar yanımıza. Hayri dedenin kemikleri sızlıyor olabilir şu an. Bir can takısı yüzünden ailenin tüm mirası Reyna'da heder olmak üzere. Yüksek volümlü müzik ekiple konuşup kaynaşmamı engelliyor. Hoş, müzik çalmasaydı da Hayrican and Friends'le neyi ne derece konuşabilirdim bilmiyorum. Ne kadar mutlu ve neşeli bu insanların hepsi, inanamıyorum. Ben depresyonda mıyım yoksa? Locanın en ucunda oturuyorum. Tam yeni lenslerimle çevreme retina taraması yapmak üzere ayağa kalkıyorum ki arkamdan biri küt diye bana çarpıyor. Bu kez yürümeyi yeni öğrenen bebek gibi iki elimin parmaklarını açıp alçacık sehpanın üzerine kapaklıyorum. Düşmedim ama yine iç çamaşırım göründü. Utanma duygumu böyle böyle yeneceğim. Ya da şu eteği hepten çıkarayım da bitsin bu işkence. Bir hışımla arkama dönüyorum. Göz hizamda birini ararken, 1.50 boyunda, 1.50 boyunda bıçkın tipli bir çocukla göz göğüse geliyoruz. Çocuk fotojenik değil diye durumu toparlamak isterdim ama, bildiğin çirkin, ben daha ağzımı açmaya fırsat bulamadan, Malkoçoğlu'yla bıyığı yanımda bitiveriyor. Dikkat etsene birader diyor Hayrican. Görmedik dostum. Göremez tabii. Nasıl görürsün bu boyla? Nasıl görmedin ya? Kız sehpanın üzerine kapaklandı. Hayrican'la Ali beni ölene kadar oraya buraya düşen kız olarak hatırlayacak. Görmedik dedik ya. Çoğalıyor çocuk bir anda. Görecektin o zaman. Bunlar kavga edecek galiba az sonra. Olmaz, kavga istemem. Ben buraya gelmek için ne yollardan geçtim. Bu gece bitecek ama şimdi değil. Oğlum, bak git, elimden bir kaza çıkacak. Asıl sen bas git, aklını alırım. Aklını alacakmış. 1.90 boyunda ve 120 kilo olan Hayrıcan'ın aklını alacakmış. Hem de 1.50 boyuyla. Sanırım aklını alırımdan kastı Hayrıcan'ın diz kapağını ısırmak. Bence çocuk bu gece bayağı içmiş ama ağzıyla değil. Bu cesaretinin bir kaynağı varsa bile ben göremiyorum. Hiç bu kadar yakından şahit olmamıştım ki bir kavgaya hazırlık sürecine. Tuğçe yaklaşıyor yanımıza. Diz kapakçıya bir şeyler söylüyor. Hınzır bir gülüş atıyor. Hayrıcan'ın kolunu iki okşuyor. Hop, dağıldı herkes kendi yoluna. Ne dedi acaba? Dülger balığı gibi duruyorum locanın köşesinde. Retina taramama devam ediyorum. Çeşit çeşit insan var burada. Sağ tarafımızdaki locada futbolcular oturuyormuş. Ben nereden tanıyacağım bizim masadakiler söyledi. Yanlarında ince, uzun, sarışın, Rus ırkının en güzel örneklerinden 5 kız var. Kızlar muhtemelen elektrik elektronik mühendisidir. 4 dil biliyorlardır ve Dostoyevski okuyorlardır. Tüm bunların üzerine bir de erkeğine kendini kral gibi hissettirip börek açıyorlardır. Erkeklerin Rus tutkusuna aşinayım. Üniversitedeyken değiş tokuş öğrenci olarak gelen çok Rus kız vardı bizim okulda. Tabii herkes bunların peşinde. Birkaç arkadaşıma bu tercihlerinin sebebini sormuştum. Açık açık, onları seviyoruz çünkü sizin gibi kıl değiller cevabını vermişlerdi. Ben önce %100 bir Türk kızı olmayı deneyeyim de tutmazsa Rus kızı olmayı denerim. Saçımı sarıya boyatınca anında bir Rus kızına dönüşeceğim ya, Ümit Fakir'in ekmeği. Locamıza tepsi tepsi rengarenk şatlar geliyor. Hayrıcan'la Ali her renkten birer bardak tutuşturuyor elime. İçmeyip de ne yapacağım? Mavi, yeşil, mor. Her renge aynı şefkati gösterip teker teker kafaya dikiyorum. Bir de arada Yager diye bir şey geliyor. Ay ne fena bir şey bu. Saatim yok, tam olarak bilemem. Birkaç Yager, birkaç şat önceydi. Başım dönmeye başlıyor sanırım. O da nesi? Dans mı ediyorum ben? Dans etmeyi beceremem ki. Sanki Ali'nin boyu daha uzadı. Diz kapakçı da bizim masaya gelmiş. Hayrıcan'la şampanya patlatıyorlar. Yahu ne kolay bu erkeklerin arkadaş olması. Keseceğim kendimi. Reyna'nın denize bakan cephede perdeleri kapanıyor. Hani bizim boğaz manzarası ne oldu ona? Tuvalete gitmem lazım ama ya dönüşte locamı bulamazsam? Nerede ki buranın tuvaleti? Masadaki eriklerden cebime doldurup ekmek kırıntısı niyetine iz mi bıraksam ardıma? Bir şeyler arandığımı gören Ali yanıma geliyor. Ne oldu? Bir şey mi istiyorsun Efsun? Bakın, etiler metiler diyorum ama bunlar kibar çocuklar. Tuvalete gitmem lazım, nerede? Gel ben seni götüreyim. Ben giderim yahu, sen tarif et yeter. Çok sinir olurum erkeğin tuvalete yanımda sepet gibi gelmesine. Yok ben giderim, sen yerini söyle yeter. Diyorum ama Ali beni duymaksızın elimi tutuyor ve kalabalığı yara yara o önde, arkada ben ilerliyoruz. Ali parmaklarını parmaklarımın arasına mı geçirdi yoksa ben sarhoş mu oldum? İnsanların arasında ilerledikçe gözlerim şaşı görmeye başlıyor. Ali, benim başım dönüyor galiba. Zamanla geçer. Yepyeni törpülettiğim tırnaklarımı koluna geçireceğim şimdi. Bak bakalım zamanla geçiyor mu? Kafa buluyor benimle. Ben tekim. Derken aramıza kalabalık bir grup giriyor ve ellerimiz ayrılıyor. Pi'nin yaşamında denizin ortasında kalan zebra gibi kala kalıyorum. Reyna'nın ortasında. Paniklememeye çalışarak, ona buna sorarak tuvaletin yolunu buluyorum. İçerisi o kadar kalabalık ki Yürümüyor, adeta sürükleniyorum tuvalete doğru. Şimdiye kadar bir tuvaleti bulduğuma bu kadar sevinmemiştim. Tüm kabinler dolu. Önümde çılgın bir sıra. Mecburen bekleyeceğiz. Kızları izliyorum. Kabininden çıkan kız güzelse, ilk olarak aynada poposuna bakıyor. Güzeller elini yıkamıyor. Sistematik bir şekilde makyajlarını tazeleyip, parfümlerini sürüyorlar. Saçlarını öne sallandırıp, hızla geriye doğru atıyorlar. Son olarak da aynaya haşin bir ya benimsin ya toprağın bakışı fırlatıyorlar. Kabinden çıkan gösterişsiz ve hafif çirkince kızlar ise ilk olarak ellerini yıkıyor ve aynaya bakmadan tuvaleti terk ediyorlar. Enteresan. Sıram ilerliyor. Lavabonun hizasına geliyorum. Tam yanımda iki kız konuşuyor. Kızım, çocuk yıkılıyor. Saatini falan görmedin mi? Herif kaç şişe şampanya açtırdı. Bir de teknesi varmış 48 metre. Ay hoş çocuk da, yanındaki kız nişanlısı değil mi? Ayırırız ne olacak? 3 dakikalık iş yani. Ya tabii, farkında mısın kızım? Spora başladığımdan beri 2 kilo verdim. Hatlarım belirginleşti. Bence bırak sen o sporu. O kocaman kıçın daha da belirginleşirse sarı dolmuşlarda arkaya 4. olarak oturamazsın. Tuvalet sırası bana geliyor. Kabine giriyorum. Denge 0. Bir sağa, bir sola çarpıyorum. Tuvaletten çıkınca da lavaboya ilerliyorum. Kızlar hala orada ve makyaj yapmaya devam ediyorlar. Kolay değil tabii. Saçlar kaynak, kirpikler ve tırnaklar takma, sütyenler destekli, gözlerde mavi lens. Spora gideceğine, bunları çıkar, hop 5 kilo verdin. Yüzüme su çarpıyorum. Oh, iyi geldi. Aynaya bakıyorum, hayır. Makyaj yaptım ya ben bugün. Bütün rimel akmış. Korku filmi afişine dönmüşüm. Kanlı cumartesi. Yeter ya hayat. Beni neden yoruyorsun? Nereden çıktı bu cümle? Şey, pardon. Yanınızda yüzümü temizleyebileceğim bir şey var mı? Üçümüzün arasında en sarhoş benim. Orası belli. Kızlar esmer ama saçları sarıya boyatmışlar. Sarı da değil, platin. Yalnız kaşlar siyah kalmış. Herkes sarışın olmak zorunda ya. Kaşı daha siyahça olan çantasından makyaj temizleme mendili çıkarıyor. O küçücük el çantasına bu kadar malzemeyi nasıl sığdırmış hiçbir fikrim yok. Kaşım patladı desem, gazlı bez ve oksijenli su da çıkar o çantadan kesin. Yüzümü mendille silip tuvaletten çıkıyorum. Kızlara teşekkür ettim mi hatırlamıyorum. Ne kabayım, ya etmediysem, dönüp etsem mi? Öperim bir de yanaklarından, bir de kalçalarıyla ilgili dedikodu yaptım. Sarhoş Efsun. Tuvaletten çıkıyorum. Nasıl dönüyor başım anlatamam. Şuracıkta kıvrılıp uyumak istiyorum. Bu insan denizinin içinde nasıl bulacağım yuvamı? Hayrıcan'la Ali'yi hiç bu kadar özlememiştim. Beni bulsalar ve locama götürseler keşke. Bu kast sınıfı içerisinde neredeydi benim ait olduğum loca? Rotasız bir şekilde yürümeye başlıyorum. Düşüp bayılacağım şimdi. Ah boş bir koltuk. Şuraya oturayım sadece 5 dakika. Başımın dönmesi geçene kadar. Sonra kendi locama gideceğim söz. Koltuğa oturmamdan tam olarak 3 saniye sonra, bir anda gözlerimin önünde bir ışık patlıyor. Sonra bir tane daha. Sanırım geçici kör oldum. Bu parlak ışığın arkasında bir adam ansızın görünüp kayboluyor. Fotoğrafımı mı çekti bu? Yine düştüm. Çamaşırım göründü de ben mi fark etmedim? Ölmüşüm de haberim mi yok? Reyna'dan ayın alığı mı seçildim? Bir açıklama bekliyorum yetkililerden. Flaşlı manyak yanımızdan hızla uzaklaşırken, ben de halihazırda dönen başımı hafif geriye doğru çeviriyorum. Kimin locasına oturdum ben? Bu adamı bir yerden tanıyorum ama çıkaramıyorum. Bizim okuldaki felsefe hocasına çok benziyor. Ama felsefecinin burada işi ne? Esas benim işim ne? Ben bu adamı nereden tanıyorum? Ebu Serdar Ortaç. Çok saçma ama gerçek. Serdar Ortaç'ın locasına oturmuşum. Locada bir sürü yıkılan kız ve erkek var. Serdar Ortaç'ın yanında yüzü ay parçası gibi sarışın bir kız oturuyor. Gözlerini birbirlerinden ayırmıyorlar. Bir de ben. Bizim fotoğrafımızı çektiler. Niye kimse kalk demedi bana? Ne işin var senin burada? Türk tüpü. Diye niye sormadı bu locadaki güzel insanlar? Gazeteye basılmaz değil mi? Ne olur basılmasın. Google'da Efsun yazınca bu fotoğraf çıkmaz değil mi? Kim çekti bizi? Bulup kıracağım makinesini. Havada uçan sinek bile benden daha bilinçli. En azından konacağı yeri biliyor. Ne oturursun el alemin locasına? Hele ki Serdar Ortaç'ınkine. Al işte, ölene kadar Google'da kalacak o fotoğraf. Sanırım az sonra ağlayacağım. Gözyaşlarımın akacağını, boğazımın düğümlenmesinden anlıyorum. Ağlama Efsun, lütfen ağlama. Bir de ağlarsan, ekşi sözlüğe düşersin. Alın, hayatımı bir komedi dizisi yapın, filmimi çekin. Ben sadece ekranlardan konuk olayım evinize. Gerçek hayatta var olmayayım. Tam bu duygu selinin ortasında biriyle göz göze geliyorum. O gözlerle arama giren insanlara sanki Hazreti Musa elindeki değnekle dokunuyor ve insanlar iki yana açılıveriyorlar. Hem zaman hem de başımın dönmesi duruyor. Gözlerine kilitlenmiş durumdayım. Tanıyorum ben bu gözleri. Sinan, sizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. İlk aşık olduğum ve aşkımın büyüklüğünü hiçbir zaman kendisine itiraf edemediğim Sinan, uzaktan bana bakıyor. Lise 1'den bugüne, tam 14 yıl sonra Sinan yine karşımda. İyi ki lensleri takmışım. Lisede başka bir okula geçmiştim üniversiteye daha iyi hazırlanabileyim diye. Okulun ilk günü, akşam servise binmek için merdivenlerden inerken bu gözleri görmüştüm. Bugün de aynı berraklıkla hafızamda o an. İnsanın başına bir kere mi geliyor acaba böyle bir şey? Hayatımıza insanlar girdikten, ilişkiler konusunda tecrübe edindikten sonra kimse kimsenin ilki olmuyor ve o ilk taze bakış gibi hatırlamıyorsun hiçbir şeyi. Şimdi hayatımıza giren insanlarla bir ilki paylaşabilmek, hafızalarında kalıcı bir yer edinebilmek için ciddi bir mücadele veriyoruz. Safça sevmek bitiyor. Sonra o gözlerin sahibiyle beni aynı servise koymasınlar mı? Başlarda en arkadaki koltuğun sağ ve sol penceresinde birbirimizle konuşmadan gittiğimiz yollar. Sonraları diskmenlerimizde dinlediğimiz müzik bizi koltuğun ortasında buluşturmuştu. Sabahları bizim evin oraya geliyordu. Servisi beraber bekliyorduk. Akşam dönüşte servisten beraber iniyor, orada burada dolanıyorduk. Bitmiyordu ki sohbetimiz. Eve geç kaldığım için kaç kere annemden fırça yemişimdir. Bize sık sık gelirdi Sinan. Anneannem, yatırım yap bu çocuğa derdi hep, daha o yaşta. Dalgalı kumral saçları, bembeyaz dişleri ve görkemli silüetiyle Sinan, benim için dünyadaki en mükemmel erkekti. Bana karşı tek kaba bir davranışı olmamıştı. Komikti, yardımseverdi. Arada bir benimle uğraşırdı ama ona o kadar aşıktım ki kızma faslına geçemeden onu her seferinde yeniden daha fazla severdim. Kuş seslerini ovalara yayan arkadaşlığımız güzel gidiyordu. Ta ki ailesi Sinan'ı lise 2'de İsviçre'ye gönderene kadar. Gitmeden önce bir işaret bekledi benden. Ama beton kafalı ben, umursamıyormuş gibi yaptım. Belki de içimden küstüm ona gittiği için. İsviçre'ye gittiği ilk yıl boyunca her ay bana bir mektup gönderdi. Sonrası bu an. 14 yıl sonra, içinde bulunduğumuz bu anda onunla tekrar karşılaştım. Bana doğru yürüyor. Toparlanmalıyım. Vücudum zangır zangır titriyor. İnsan 14 yıl sonra nasıl aynı şiddetle titrer? Reyna bu gece benim sabrımı mı deniyor? Bu çocuk hiç değişmemiş. Korkarım daha bile iyi olmuş. Daha erkeksi ve 1.80. Aramızdaki insanlar onun attığı her adımla su buharı gibi kayboluyor. Uzaklardan biri İsmimi fısıldıyor. Ali bu. Suratına boş boş bakıyorum. Çekil git başımdan Ali. Ben sana göre değilim. Tekrar Sinan'dan yana çeviriyorum yüzümü. Yanıma gelmesi sanki bir ömür sürüyor. Hadi daha hızlı gel çünkü ayaklarım yere çivilendi. Hareket edemiyorum ben. Yaklaştıkça kokusu burun deliklerimden içeri girmeye başlıyor. Aynı parfüm. Bu kadar yıl kim bilir kaç kere bu parfüm burnuma geldi. Konuşmasın lütfen. O kadar özlemişim ki, görüntüye bir de ses eklenirse boynunu atlayıvereceğim. Heyecandan kalbim ağzımdan çıkacak. Yanaklarım yanıyor ama ellerim buz kesti. Gülümsüyor. Olduğum yere çakılıyorum. Hiç böyle bir karşılaşma yaşayacağımızı hayal etmemiştim. Ona söyleyeceğim ilk sözün çok saçma bir şey olmasından feci şekilde korkuyorum. Efsun, kimse adımı onun kadar güzel söylemedi şimdiye kadar. Adımı ondan her duyuşumda daha bir hoş gelirdi bana. Şoktan çık Efsun, yalvarıyorum. Sen de onun adını söyle, hadi aç ağzını, yapabilirsin. Ben size ne dedim? Sabahattin Ali beliriyor, Sinan'ın yanında. Her zamanki gibi çok şık. Ceketinin cebinde üçgen şeklinde katlanmış, açık mavi bir mendil var. Ne dediniz Sabahattin Ali? Size olduğunuz gibi seven biri çıkacak demedim mi? Dediniz. Siz kısmetsiz değilsiniz. Sadece bu konuları çok fazla düşünür oldunuz. Rahat bırakın kendinizi. Peki, rahat bırakacağım. Sabahattin Ali haklı. Derin bir nefes alıyorum. Konuşmaya hazırım. Sinan, buzluktan çıkarılıp cayır cayır yakan güneşin altına konulan bir buz kalıbı gibi eriyorum. Bir aydınlanma yaşıyorum. Sanki tertemiz hissediyorum kendimi. Her şeyden arındım, hafifledim. İçim umut ve güvenle dolu. Birine güvenmeyi özlemişim. Sinan bir adım daha atıp bir nefes mesafesi uzağımda duruyor. İşte tam şu anda onu dudaklarından öpmek için ölüyorum çünkü. Yanaklarından öpmek, ellerini tutmak, sarılmak veya saçını çekmek hafif kalacak. İçimdeki hisleri tatmin etmeyecek. Yapmam gereken şey tam olarak onu o dolgun dudaklarından hafifçe ısırarak öpmek. Ne olacaksa olsun. Kimse bu anı benden alamaz. Umurumda değil. 14 yıl bekledim ben. Gözlerimi sımsıkı kapıyorum. Dudaklarımı aralıyorum ve Sinan'ın ayakkabılarının üzerine kusuyorum. 6. ayrımın sonu. Sayfa 74. Devamı 7. ayrımda.